Ayrım 17. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 207. 3. Disiplin. 1. Ayrım. İtaatkar bedenler. İşte gene 17. yüzyılın başında tasvir edildiği haliyle ideal asker görüntüsü. Asker her şeyden önce uzaktan tanınan biridir. İşaretler taşımaktadır. Gücünün ve cesaretinin doğal işaretleri, aynı zamanda iftihar duygusunun belirtileri, bedeni gücünün ve yavuzluğunun armasıdır. Ve silah mesleğini yavaş yavaş öğrenmesi gerektiği esas olarak çarpışarak, doğruysa da yürüyüş gibi manevralar, başı dik tutmak gibi tavırlar büyük bölümleri itibariyle bedensel bir onur retroinin içinde yer almaktadırlar. Bu mesleğe en uygun olanları tanımak için gereken işaretler canlı ve uyanık kişiler, dik baş, içeri çekilen karın, geniş omuzlar, uzun kollar, güçlü parmaklar, küçük göbek, geniş kalçalar, ince uzun bacaklar ve kuru ayaklardır. Böylece böylesine ölçüleri olan bir insan ancak çevik ve güçlü olabilir. Mızrakçı olan asker, yürüyüş esnasında mümkün olduğunca zarif ve vakar içinde uygun adımı tutturmalıdır. Çünkü mızrak şerefli bir silahtır ve vakur ve cüretli bir harekette taşımayı hak etmelidir. L. de Montgomery, La Milice Française, 1636 yayını, sayfa 6 ve 7. 18. yüzyılın ikinci yarısı, asker kendini imal eden bir şey haline gelmiştir. Şekli olmayan bir hamurdan, becerisi olmayan bir bedenden ihtiyaç duyulan bir makine yapılmıştır. Duruşlar yavaş yavaş dikleştirilmiş, hesaplı kitaplı bir zorlama, bedenin her bir parçasına dolaşarak ona egemen olmuş bütüne boyun eğdirmiş, onu sürekli olarak kullanıma hazır hale getirmiştir ve kendini alışkanlıkların otomatikleştirilmesi için de sessizce sürdürmektedir. Kısacası köylüyü avlayarak ona asker havası verilmiştir. 20 Mart 1764 kararnamesi. Askere alınanlar başı dik ve yukarıda tutmaya, sırtı bükmeden dik durmaya, karnı içeri çekmeye, göğsü dışarı çıkartmaya ve sırtı içeri çekmeye alıştırılmaktadırlar. Ve bunları alışkanlık haline getirmeleri için bir duvara topuklar, baldırlar, omuzlar ve bel buraya değecek şekilde dayanarak onları bu konuma getirmektedirler. Böylece ellerin tersi kolları dışarı döndürmekte ama bedenden uzaklaştırmamaktadırlar. Onlara aynı şekilde gözlerini asla yere dikmemeleri, tersine önlerinden geçtiklerinin yüzüne cesaretle bakmaları, emir beklerken kafa, el ve ayaklarını kıpırdatmadan hareketsiz kalmaları, nihayet diz ve baldırları gergin, ayak burnu aşağıda ve dışarı doğru kararlı adımlarla yürümeleri öğretilmektedir. İbit. Klasik dönem boyunca bedenin iktidarın nesnesi ve hedefi olarak bir keşfedilişi söz konusudur. O tarihlerde bedene manipüle edilen, biçimlendirilen, terbiye edilen, itaat eden, cevap veren, becerikli hale gelen veya güçleri artan bedene yöneltilen bu büyük dikkatin işaretleri kolaylıkla bulunabilecektir. Makine insanın büyük kitabı eşanlı olarak iki sicili birden kaydedilmiştir. İlk sayfelerini Descartes'in yazdığı ve hekimlerin, filozofların devam ettirdikleri anatomik, metafizik sicil, koskoca bir askeri okula ve hastaneye ilişkin yönetmelikler ve bedenin işlemlerini denetlemeye ve düzenlemeye yönelik ampirik ve bilinçli usuller, bütünü tarafından oluşturulan teknik, siyasal sicil. Bu iki sicil birbirinden iyice farklıdır. Çünkü birincisinde işleyiş ve açıklama söz konusuyken, ikincisinde ise itaat ve kullanım söz konusuydu. Anlaşılabilir beden, yararlı beden. La Métrie'nin makine insanı aynı anda hem ruhun maddeci bir indirgenişi hem de genel bir terbiye etme teorisidir. Bunların merkezinde çözümlenebilir bedene, yorulabilir bedene ekleyen itaatkarlık kavramı hüküm sürmektedir. Tabi kılınabilen, kullanılabilen ve geliştirilebilen bir beden itaatkar bir bedendir. Ünlü otomatlarda kendi cephelerinden yalnızca organizmayı aydınlatmanın bir biçimi değillerdi. Bunlar aynı zamanda siyasal taş bebekler, iktidarın küçültülmüş modelleriydiler. Küçük makinelerin iyi yetiştirilmiş ve uzun eğitimden geçmiş alayların kralı, II. Friedrich'in saplantısı. 18. yüzyılın çok fazla ilgi gösterdiği bu itaatkarlık şemalarında bu kadar yeni olan neydi? Beden bu kadar zorlayıcı ve baskıcı kuşatmaların kesinlikle ilk kez nesnesi olmuyordu. Beden her toplumda ona zorlamalar, yasaklar veya zorunluluklar dayatan çok sıkı iktidarların içine alınmıştı. Ancak bu tekniklerde birçok şey yenidir. Önce denetim ölçeği. Artık bedeni çözülmez bir birim olarak, kabaca, kitle olarak ele almak değil de, onu ayrıntıda işlemek, onun üzerine ince bir baskı uygulamak, bizzat mekanik düzeyindeki hareketler, jestler, tavırlar, hızlılık, zapt etmeleri sağlamak söz konusudur. Faal beden üzerinde sonsuza kadar bölünebilen bir iktidar, daha sonra denetim nesnesi artık hal ve gidişin veya bedenin işaret eden unsurları değil de, hareketlerin ekonomisi, etkinliği, bunların iş örgütlenmesi söz konusudur. Zorlama işaretlerden çok güçlere yönelmiştir. Gerçekten önemli olan yegane tören uygulamanınki olmaktadır. Son olarak da tarz bu kesintisiz sabit faaliyetin sonucundan çok sürecini gözeten bir baskı gerektirmekte, mekanı hareketleri çok yakından çerçeveleyen bir şifrelemeye göre uygulanmaktadır. Bedene işlemlerinin özenli denetimine izin veren, onun güçlerinin sürekli olarak tabi kılınmasını sağlayan ve onlara bir itaatkarlık yarar oranına dayatan bu yöntemlere disiplinler adı verilebilir. Disipline yönelik çok sayıda usul uzun zamandan beri zaten vardır. Manastırlarda, orduda, aynı zamanda atölyelerde de. Fakat disiplinler 17. ve 18. yüzyıl esasında genel egemenlik kurma formülleri haline gelmişlerdir. Bunlar kölecilikten farklıdırlar. Çünkü bedenin sahiplenildiği bir ilişkiye dayanmamaktadırlar. Hatta bu masraflı ve şiddetli yöntemden vazgeçerek en azından onunki kadar büyük yararlı sonuçlar elde etmek disiplinin sağladığı rahatlık olmaktadır. Disiplin sabit, bütüncül, kitlesel olan ama analitik olmayan, sınırsız ve efendinin tekil iradesi, onun kaprisi biçimde kurulmuş olan ev hizmetçiliğinden de farklıdır. Yüksek derecede şifrelenmiş ama uzaktan uzağa bir bağımlılık ilişkisi olan ve bedeni işlemlerden çok emeğin ürünlerine ve tabi olmanın ayinsel işaretlerine yönelik olan vassaliteden de farklıdır. Yararlığı artırmaktan çok dünyadan el etek çekmeyi sağlama işlevine sahip olan ve başkasına itaat etmeye gerektirmeseler bile esas amaçları herkesin kendi bedeni üzerindeki egemenliğini artırmak olan çilekeşlik ve manastır tipi disiplinlerden de farklıdır. Disiplinlerin tarihsel anı yalnızca becerilerin gelişmesini ve bağımlılığının ağırlaştırılmasını değil de aynı zamanda onu aynı mekanizma içinde daha fazla yararlı hale getirdiği ölçüde daha da fazla itaatkar kılan ve tersini bir ilişkiyi oluşturmayı hedefleyen bir insan bedeni sanatının doğduğu andır. O andan sonra artık beden üzerinde bir çalışma onun unsurlarının, hareketlerinin, davranışlarının hesaplı kitaplı bir manipülasyonu olan bir baskılar siyaseti oluşmaktadır. İnsan bedeni, onun derinlerine inen, eklemlerini bozan ve onu yeniden oluşturan bir iktidar mekanizmasının içine girmektedir. Aynı zamanda bir iktidar mekaniği de olan bir siyasal anatomi de olmaktadır. Bu anatomi, başkalarının bedenlerini yalnızca onların istenilen şeyleri yapmaları için değil, aynı zamanda bir iktidar mekaniği de olan bir siyasal anatomi de olmaktadır. Bu anatomi başkalarının bedenlerini yalnızca onların istenilen şeyleri yapmaları için değil, aynı zamanda öyle istenildiği üzere hız ve etkinliğe uygun olarak belirlenen tekniklere göre iş görmeleri için nasıl emek olunabileceğini tanımlamaktadır. Disiplin böylece bağımlı ve idmanlı bedenler, itaatkar bedenler imal etmektedir. Disiplin bedenin güçlerini artırmakta, faydanın ekonomik terimleriyle ve aynı güçleri azaltmaktadır, itaatin siyasal terimleriyle. Tek kelimeyle bedenin iktidarını çözmektedir. Onu bir yandan artırmak istediği bir yatkınlık, bir kapasite haline getirmekte, öte yandan da bunların sonucu olarak ortaya çıkabilecek enerjiyi, gücü tersine döndürmekte ve onu katı bir bağımlılık ilişkisinin içine sokmaktadır. Eğer ekonomik sömürü emek gücüyle emeğin ürününü birbirinden ayırıyorsa, disipline dayalı baskıda bedende artırılmış bir yatkınlık ile büyüyen bir egemenlik arasındaki zorlayıcı bağı kurmaktadır. Bu yeni siyasal anatominin icadını ani bir keşif olarak anlamamak gerekir. Onu çoğu zaman küçük, farklı kökenlere sahip, dağınık bir yerleşme sahip, birbirlerini kesen, tekrarlayan veya taklit eden, birbirlerinden destek alan, birbirlerine yaklaşan ve yavaş yavaş genel bir yöntemin ölçekli çizimini resmeden çok sayıda süreç olarak kabul etmek gerekir. Bunları kolejlerde çok erkenden iş başında görmek mümkündür. Daha sonra ilkokullarda devreye girmişler, hastane mekanını yavaş yavaş kuşatmışlar ve birkaç on yıl içinde askeri örgütü yeniden yapılandırmışlardır. Bazen bir noktadan diğerine çok hızlı dolaşmışlar, ordu ile teknik okullar arasında veya kolejlerle liseler arasında. Bazen de bu dolaşım yavaş ve gizli bir şekilde olmuştur. Büyük atölyelerin sinsi bir şekilde askerileştirilmeleri, her seferinde veya hemen hemen her seferinde kendilerini konjonktürün taleplerine cevap vermek üzere dayatmışlardır. Burada endüstriyel bir yenileşme, şurada bazı salgın hastalıkların artışı, başka bir yerde tüfeğin icadı veya Prusya'nın zaferleri. Bu durum onların toplum olarak açığa çıkartılması gereken genel ve esas dönüşümlerin içinde yer almalarını engellememektedir. Burada her birinin kendine özgü unsurları itibariyle farklı disiplin kurumlarının tarihini yapmak söz konusu değildir. Söz konusu olan yalnızca her biri çok kolayca genelleşmiş olan esas tekniklerin bazılarından oluşan bir örnek dizisi üzerinden kıstas almaktır. Bunlar her zaman özenli, çoğu zaman çok küçük tekniklerdir. Ama her biri de önemlidir. Çünkü bedenin belli bir siyasal ve ayrıntılı kuşatılmasını yeni bir iktidar mikrofiziğini tanımlamaktadırlar. Ve çünkü bunlar 17. yüzyıldan beri sanki toplumsal bünyenin tümünü kapsama eğilimindeymişler gibi giderek daha geniş alanları kapsamlarını almaya ara vermiş değillerdir. Büyük bir yayılma gücüne sahip olan küçük kurnazlıklar, masum görünüşlü ama derinlemesine kuşku uyandırıcı ince ayarlamalar, itiraf edilmeleri mümkün olmayan ekonomilere boyun eğen veya ihtişamı olmayan baskıları izleyen düzenler ama cezalandırma rejiminin sıçramalı değişimini modern çağın eşliğinde taşıyanlar bunlar olmuşlardır. Sabırsızlıkları uyarmak üzere Barakal de Saks'ı hatırlatalım. Ayrıntılarla uğraşanların sınırlı kimseler sayılmalarına rağmen bana bu kesim önemli olarak gözükmektedir. Çünkü temeli oluşmaktadır ve ilkelerine sahip olmadan herhangi bir yapı kurmak ve herhangi bir yöntem koymak olanaksızdır. Mimari zevkine sahip olmak yetmez. Taş yontmasını da bilmek gerekir. Maréchal de Saks, Mes Reveries, Cilt 1, Önsöz, Sayfa 5. Bu taş yontmaya ilişkin koskoca bir tarih yazılabilir. Ayrıntının ahlaki muhasebe ve siyasal denetiminin içindeki yarara yönelik olarak rasyonelleştirmesinin tarihi. Bunu klasik çağ başlatmamıştır. Onu hızlandırmış, ölçeğini değiştirmiş, ona kesin aletler vermiş ve herhalde ona sonsuz küçüğün hesaplanmasında ve doğal varlıkların en önemsiz niteliklerinin tasvirinden bazı yankılar bulmuştur. Ayrıntı her halükarda uzun zamandan beri ilahiyatın ve çilekeşliğin bir kategorisi haline gelmiştir bile. Her ayrıntı önemlidir. Çünkü Tanrı'nın gözünde hiçbir azamet bir ayrıntıdan daha büyük değildir. Ama onun iradesi tarafından istenildiği için çok küçük olan bir şey de yoktur. Ayrıntının yüceliğine dair bu büyük geleneğin içine Hristiyan eğitiminin, okul veya askerlik pedagojisinin son olarak da tüm terbiye biçimlerinin bütün titizlikleri kolaylıkla yerleşebileceklerdir. Tıpkı gerçek mümin için olduğu gibi disiplinli insan içinde hiçbir ayrıntı kayıtsız kalınır nitelikte değildir. Ama bunun nedeni bu ayrıntının içinde saklanan anlamdan çok onu kavramak isteyen iktidarın orada bulduğu ganimettir. Bu küçük şeylere ve onların ebedi önemlerine yönelik olmak üzere Jean-Baptiste de La Salle tarafından Traite sur les obligations des frères des écoles Chrétiens adlı eserinde terennüm edilen bu övgü karakteristiktir. Gündelik olanın misliği burada miniğin disipliniyle birleşmektedir. Küçük şeyleri ihmal etmek ne kadar tehlikelidir. Benimki gibi büyük eylemlere pek yatkın olmayan bir ruh için küçük şeylere gösterilecek sadakatin hissedilmeyen bir gelişmeyle bizi en yüce kutsallığa çıkartabileceği çok teselli edici bir düşüncedir. Çünkü küçük şeyler büyüklerini hazırlarlar. Küçük şeyler denilecektir. Heyhat! Allah'ım, biz zayıf ve özürlü yaratıklar, sizin için büyük olan ne yapabiliriz ki? Küçük şeyler, eğer büyükler kendilerini sunarlarsa onları kullanabilecek miyiz? Onların bizim gücümüzün üzerinde olduklarını düşünmeyecek miyiz? Küçük şeyler, ya Tanrı onları büyük sayıyor ve öyle kabul etmek istiyorsa? Küçük şeyler böyle mi hissedildiler? Küçük şeyler, onlara böyle bakarak bunu reddedersek suçlu mu oluruz? Küçük şeyler ama uzun dönemde büyük azizleri bundan meydana getirdiler. Evet, küçük şeyler ama büyük nedenler, büyük duygular, büyük coşkular, büyük ateşler ve bunun sonucu olarak büyük liyakatler, büyük hazineler, büyük ödüller. J.B. de Sal, Traite sur les obligations des écoles chrétiennes, 1783 yayını, sayfa 238-239. Yönetmeliklerin titizliği, teftişlerin kılı kırk yaran bakışları, hayatın ve bedenin en küçük parçalarının bile denetim altına alınması, kısa bir süre sonra okul, kışla, hastane veya atölye çerçevesinde bu küçüğün ve sonsuzun mistik hesaplanmasına laikleştirilmiş bir içerik, ekonomik veya teknik bir rasyonellik verecektir. Ve 18. yüzyılda Jean-Baptiste de La Salle'ın damgasını taşıyan Leibniz ve Balfour'a hafifçe temas eden, İkinci Friedrich'ten geçen pedagoji, tıp, askeri taktik ve iktisadı aşan bir ayrıntı tarihi, yüzyılın sonunda artık gökyüzünün, devasa boyutlarının veya gezegen kitlelerinin değil de küçük cisimlerin, küçük hareketlerin, küçük eylemlerin ki olan yeni bir Newton olmayı düşleyen insana, Monga, keşfedilecek yalnızca tek bir dünya vardı. Bundan ne anlıyorum? Diğerini hiç düşünmemiş olan diğerini mi? Ben 15 yaşından beri buna inanıyorum. O sıralarda bu konuyla uğraştım. Ve bu anı bende hiçbir zaman bırakmayan sabit bir fikir olarak yaşadı. Bu öteki dünya keşfetmekle övünmüş şeylerin en önemlisidir. Onu düşünürken yüreğim parçalanıyor. Geoffroy Saint-Hilaire bu açıklamayı Bonaparte'a atfetmektedir. Nations, Synthetics et Historius de la Philosophie Naturelle girişine dair diye cevap veren insana ulaşacaktır. Bu insan onu keşfetmedi ama onu örgütlemeye giriştiği ve onun etrafında yönettiği devletin en küçük olayına kadar her şeyini kavramasına olanak verecek bir iktidar düzenini kurmak istediği bilinmektedir. Egemen kılacağı katı disiplinle bu büyük makinenin tamamını kucaklamayı ama gene de en küçük bir ayrıntının bile elinden kaçmasına izin vermemeyi hedeflemekteydi. J.B. Trailhard, Motifs du Code, Destruction, Criminal, 1808, sayfa 14. İnsanların denetlenmeleri ve kullanılmaları için ayrıntının titiz bir şekilde gözleme alınması ve aynı anda bu küçük şeylerin siyasal olarak hesaba katılmaları kendileriyle birlikte bir teknikler bütününü, koskoca bir usuller ve bilgi, tasvir, reçete ve veri korpusunu taşıyarak klasik dönem boyunca yükselmişlerdir. Ve modern hümanizmanın insanı hiç kuşkusuz bu önemsiz şeylerden doğmuştur. Örnekleri askeri, tıbbi, eczel ve endüstriyel kurumlardan seçeceğim. Sömürgecilik, kölecilik, bebek bakımı gibi alanlardan da başka örnekler verilebilirdi. Dağıtımlar sanatı. Disiplin önce bir eylemin mekan içinde dağıtılması işine girişmiştir. Bunun için birçok tekniği devreye sokmaktadır. 1. Disiplin bazen çitlemeyi, diğer hepsine nazaran türdeş olmayan ve kendi üzerine kapalı olan bir alanın özelleştirmesini talep eder. Disipline yönelik monotonluktan kurulmuş olan yer. Serserilerin ve sefillerin büyük kapatılmaları olmuştur. Bu kapatılmalardan daha gizli ama daha kurnazca ve daha etkili olanları da olmuştur. Kolejler, manastır modeli kendini buralarda yavaş yavaş dayatmıştır. Yatılılık en sık rastlanılan değilse bile en mükemmel eğitim yöntemi olarak gözükmektedir. Louis Le Grand Lisesi'nde burası Cizvitlerin ayrılmalarından sonra örnek bir kolej haline getirildiğinde yatılılık zorunlu hale getirilmiştir. Carreche P. Aries, L'Enfant et la Famille, 1960, sayfa 303-313, L.G. Siders, La Pédagogie en France, AU, 17E et 18E Cecils, 1965, sayfa 35-41. Kışlalar, orduyu şu serseri kitleyi sabitleştirmek, yağma ve şiddet hareketlerini engellemek, geçen birliklere dayanamayan halkı sakinleştirmek, sivil otoritelerle çakışmaları önlemek, askerden kaçmaları durdurmak, harcamaları denetlemek gerekir. 1719 kararnamesi, Güney Fransa'da daha önceden düzene sokulmuş olanlarının benzeri yüzlerce kışlanın yapılmasını hükme bağlamıştır. Burada kapalı tutma katı bir biçimde olacaktır. Her şey 10 ayak yüksekliğinde olan ve her bir kenardan 10 ayak uzaklıktaki adı geçen bölümleri çevreleyecek olan bir duvarla çitlenecek ve kapatılacaktır. Ve bu iş birlikleri düzen ve disiplin içinde tutmak için yapılmaktadır. Ve bundan subay sorumludur. L'Ordonnance Militaire, Cilt 12, 25 Eylül 1719, Carreche, Levano 5. 1745'te yaklaşık 320 kentte kışla vardır ve kışlaların 1775'teki toplam kapasiteleri 200 bin kişi olarak tahmin edilmektedir. Daisy, Le Royaume de France, 1745, sayfa 201-209, 1775 tarihli yazarı bilinmeyen muhtıra, Savaş Arşivi, 3689, F156, A. Neveru, Le Logement, Etles, Ustensils, Des Gens de Guerre de 1439'a, 1789, 1924, sayfa 132-135, Carreche, Levano 5 ve 6. Dağınık atölyelerin yanı sıra hem türdeş hem de sınırları belirli olan büyük manufaktür alanları gelişmektedir. Önce bir araya getirilen manufaktürler, sonra 18. yüzyılın ikinci yarısında fabrikalar, Chaucer dökümhaneleri Nivre ile Lory arasında yer alan Medin yarımadasının tümünü kaplamaktadırlar. Wilkinson 1777'de İndiret fabrikasını kurmak için Lory üzerinde kazık çakarak ve toprak doldurarak bir ada meydana getirmiştir. Tufay'ı Le Creuso fabrikasını yeniden biçimlendirdiği Carbonier Vadisi'nde inşa etmiş ve hatta fabrikanın içine işçi lojmanları bile koymuştur. Bu bir ölçek değişimidir. Aynı zamanda yeni bir denetim tarzıdır. Fabrika açık bir şekilde manastıra, kaleye, kapalı bir kente benzemektedir. Muhafız kapıları ancak işçiler girerken açacaktır ve çalışmaların başladığını bildiren zil çaldıktan sonra bundan bir çeyrek saat sonra kimsenin içeri girme olanağı olmayacaktır. Gün bitiminde atölye şefleri anahtarları manifaktürün kapıcısına teslim etme durumundadır. O da bunun üzerine kapıları yeniden açmaktadır. Projet de Reglement pour l'Archière d'Ambossier, Ulusal Arşivler F12-13-01. Bunun böyle olmasının nedeni, üretim güçlerinin yoğunlaşmalarının ölçüsünde bu durumdan en çok avantajı sağlamanın ve bu yoğunlaşmanın sakıncalarını önlemenin, hırsızlık, çalışmanın kesilmesi, karıştırıcı faaliyetler ve komplolar, malzeme ve aletleri korumanın ve emek gücüne egemen olmanın söz konusu olmasıdır. Sağlanması gereken düzen ve asayiş, manifaktürün yönetimiyle görevli ortağın işçilerin içine sızabilecek suistimalleri önleyebilmesi ve bunların gelişmelerini daha ilkesinden itibaren durdurabilmesi için tüm işçilerin aynı çatı altında toplanmalarını gerektirmektedir. Angers'teki yelken bezi imalathanesine ilişkin olarak krala verilen muhtıra In ve Dopin Recherche sur l'Industrie Textile en Anjou 1913 sayfa 199. 2. Fakat çitleme ilkesi disipline yönelik aygıtlar içinde ne sabit ne vazgeçilmez ne de yeterlidir. Bu aygıtlar mekanı daha esnek ve daha ince bir şekilde işlemektedirler ve öncelikle de temel yerleştirme veya çerçeveleme ilkesine göre. Her kişiye kendi yeri, her yere bir kişi. Gruplar halindeki dağıtımdan kaçınmak, ortaklaşa yerleşimleri çözmek, karmaşık, kitlesel veya elden kaçan çoğullukları çözümlemek. Disiplin mekanı dağıtıma tabi tutulacak ne kadar beden veya unsur varsa o kadar parseli ayrılmaya yönelmektedir. Belirsiz dağıtımların, bireylerin denetimsiz kayboluşlarının, karmaşık dolaşımlarının, yararsız ve tehlikeli pıhtılaşmalarının sonuçlarını ortadan kaldırmak gerekmektedir. Kaçış karşıtı, serserilik karşıtı, yığılma karşıtı taktikler, mevcutları ve namevcutları belirlemek, kişilerin nerede ve nasıl bulunacaklarını bilmek, yararlı iletişimler kurmak, diğerlerine son vermek, herkesin hal ve gidişini her an gözetim altında tutabilmek, nitelikleri ve liyakatleri ölçebilmek söz konusudur. Demek ki bilebilmek, egemen olabilmek ve kullanabilmek için usuller söz konusudur. Disiplin, analitik bir mekanı örgütlemektir. Ve burada da eski bir mimari ve eski bir dinsel usulle karşılaşmaktadır. Manastırların hücresi, tahsis ettiği hücreler tamamen ülküsel hale gelseler bile disiplinlerin mekanı her zaman derinliği itibariyle hücreseldir. Belli bir çilekeşlik yaklaşımı bedenin ve ruhun gerekli yalnızlığı demekteydi. En azından bazı anlarda kendi iç dürtülerine ve belki de Tanrı'nın katılığına karşı tek başlarına göğüs germek zorundadırlar. Uyku ölümün imgesidir. Yatakhane mezarın imgesidir. Yatakhanelerin ortak olmasına rağmen yataklar öyle bir şekilde yerleştirilmişler ve perdelerle o kadar tam bir şekilde kapatılmışlardır ki kızlar birbirlerini görmeden kalkabilir ve yatabilirler. Règlement pour la communication des fils du bon pasteur de la mar. Trait de polis içinde kitap 3. başlık 5 sayfa 507. Ayrıca bakınız Levano 9. 17. ayrımın sonu, sayfa 218.